Ayrım 24.
Hatırlıyor musun İlay? Ne güzel badana ederdik duvarları. Kireç kokusu temizliktir. Lavanta çiçeği torbalarını da hep şiltelerin altına koyduğum için böyle kokardı odalar. Ninen söylemişti bana. O zaten hünerliydi, pek kadındı. Fesleğenlerini bir görseydin İlay. Karanfil de dikerdi bahçeye. Akşam safaları. Az kaldı aramızda. Yok canım. Her yerde nişanı var. Tövbe tövbe neler diyorum. Baban bile biliyor musun anası için. Bak gelin geldiğim zaman bu eve şu odayı bir görünce ah nasıl sancı çektim sana İlay. Nasıl işte şu minderin üzerinde. Bak bak mutfağın tahtaları lekelenmiş bir fırçalayayım ama lüzum yok değil mi? Artık bizim değil bu ev İlay. İlay uşağım kızanım sahi bizim değil mi bu ev? Birkaç gün böylece devam etti. Mahmurlaşıp açık maviye dönen gözleri, yalnız eşyada mı, odaların havasında eski günlerden izler buldu. Duvarları okşadı kendince. Kapıları pek usul, incitmekten çekinerek kapadı. Ocağı silip temizledi ve tahtaları tekrar tekrar fırçaladı. Öyle deme İlay, bu evin üzerimizde hakkı var. Onu böyle kirli bırakıp gitmek olur mu? Kim alırsa alsın bizimdir evcazımız. Bırakır mıyım kirli? O günlerde nenelerin ak tülbentleri hep dolaştı evin içinde. Sızılarımıza melhem oldu. Kızanım ikide bir gelip yoklayıver evi olur mu canım? Hatırı kalır çünkü. Cansızdır deme sakın. Hakkı var üzerimizde. Çıkarken birkaç parça eşya almamıza müsaade ettiler. Tabii nenemin dokuduğu kilimleri, dantelli perdeleri ve kerevet örtülerini, dedemin yatağını, yorganını, seccadesini birkaç kapkacak giyeceklerimi aldım. Kapıyı örterken içim titriyordu. Anahtarı kooperatif başkanına teslim ederken çok sakindim. Rahatlığımdan kuşkulandı adam. Nerede kalacağımı filan sordu. Eşyaları babanın evine bıraktım. Ben yatağımı Fatma'nın kardeşleriyle paylaştığı odaya serdim. Şimdi artık bizim evin önünden geçmemeye dikkat ediyorum. Yemeğinin yarısını yediğim yemeğin karşılığı olarak Fatma'nın annesine teslim ediyorum. Yarısını biriktiriyorum. Ne de olsa evlenince bir şeyler almak gerekecek. Keşke akıl edip bir radyo getirsen yeni pazardan. Mektupta yazacaktım. Çekindim parayı nereden bulacak diye sorgu sual edebilirler. Aldırma. Her şey birden düzelecek. Sen gelince. Düşünüyorum da törene katılıp seni uzaktan seyretmeye katlanabilir miydim? Hayır. Görüp de sana dokunamamak akıl almaz bir can sızısıdır. O dakika ölürdüm. Bir tanem, seni bu kayanın yanında bekleyeceğim. Sensiz geçen 3 yılımı, bu 3 yılın seninle paylaştığım her dakikasını o bilir, şahidimdir. Seni getiren otobüs uzaktan göründüğü zaman soluğum kesilecek. Öyle bekleyeceğim. Ancak bana yaklaştığın, bana değdiğin zaman nefes almaya başlayacağım. Bu hayalle dalga dalga kabarıyorum. Yere göğe sığmaz oluyor içim. Mehmet Ali, sevdiğim, meğer en zoru şu günlerde hep dönebileceğini düşünerek beklemekmiş. Öğlenleri yemek molası verilir. Azık mendilimizi açar, birkaç lokmayı alelacele yutmaya çalışırız. O gün hafiften yağmur çiseliyordu. Fatma, arkam ağrıyor dedi. Yemek yerken sırt sırta verelim, biraz dinleneyim. İstediği biçimde oturduk. Göz alabildiğine uzanan bağları seyrediyordum. Üzüm kütüklerinin çevresine tellerden set çekmiştik. Her salkım toprağa değmeden olgunlaştı. Şöyle bir bakınca gurur duyuyorum. Ne de olsa bizim eserimiz. Üzerine güneş vurmuş üzüm tanesi kehribar gibidir uşağım. Sarı yeşil ışıldar ve alıp götürdükleri zaman aklın takıla kalır o bir üzüm tanesine. Böyle bir şeyler söylemişti dedem. Şimdi yağmur çiseliyor. Üzüm salkımları su damlalarından şeffaf yeşil. Havada toprak kokusu, Mehmet Ali'nin kokusu. Aa şuna bak şu adama. Fatma'nın sesi heyecanlı. Sırtım boşalıverdi. O ayağa kalkmıştı. Ben işaret ettiği yere baktım. Yolun üzerinde jipi gördüm. Önce sonra şu adamı. Yo olamaz, mümkün değil. Burada böylece. Hayır bir hayal, her zamanki gibi hayal. Mehmet Ali, buradayız Mehmet Ali. Fatma'nın kolunu çekiştirip bağırmasını önlemek istedim. Ne çare, görmüştü bizi. El sallayıp koşmaya başladı. O zaman ayaklarımın altından toprak çekildi. Gök kubbe açıldı. Uçtuğumu hissettim. Kollarını açmış, saçları bukle bukle havalanıyor. Gülümsediğini görüyorum. Bir tanem, bir dünyayı kucakladım. Sonra o dünyanın içinde eridim, kayboldum. Hey, burası aşıklar yeri mi be, ne oluyor? Ivanov'un yerine gelen manga başı Konstantin Lazarov'un sesi. Kime ne? Size söyledim ulan, duymuyor musunuz? Hey Konstantin, ben getirdim çocuğu buraya. Yoldaş Kotçev'in izni var. Neden be Rıza? Kotçev burayı umumhane mi sanıyor? Kendisine sor ne sandığını. O milisse burası benim mıntıkam. Kendisine söyle. Boş ver, zaten işbaşı yapıyoruz. Düdüğün kulak zarını yırtan sesi. Titredim. Akşama bekleyeceğim seni akçiçeğim. İşine dön şimdi. Beni bırakıp hemen kütüklerin üzerinden atlaya atlaya koştu jipe doğru. Öfkesini Rıza'dan ve Mehmet Ali'den çıkaramayan Konstantin bana bağırdı. Sallanma mart kedisi, haydi. Ama mart kedisinin harekete geçmesi için adamın yanına gelip onu dürtüklemesi icap etti. Mehmet Ali döneli bir hafta geçti. Gündüzleri ben işe gidiyorum. O komsomol sekreterleriyle beraber oluyor. Söylediğine göre teklifler getirmiş. Onların tartışmasını yapıyorlarmış. Bazı Arif de katılıyor aralarına. Partililer nezdinde itibarı pek yüksek. Boşuna değil, beni görebilmesi için Kotçev izin verip altına da jipi çekmişti. Birkaç defa Stefan'la yemek yediler. John Ahmet'in yanına varılmaz oldu. Göbeğini okşaya okşaya köy meydanında dolaşıyor. İki kere karşılaştık, beni görmezden geldi. Bütün bunlar iyi yahut kötü bilemiyorum, düşünemiyorum pek. Şu birkaç hafta içinde sabahlara kadar konuştuğumuz oldu. Fakat ne düğünümüzden, ne evimizden, ne bize dair herhangi bir şeyden bahsettik. Meğer gelişi kalmak için değilmiş. 10 günlük tatilden sonra tekrar Şumlu'ya gidecekmiş. Oradan kampa hareket edecekmiş. Galiba bu gelişinde tatil için değil, iş için öyle mi diye soru verdim. Halbuki tatil yerine benim için diyebilmeliydim. Bir çekingenlik var üzerimde. Mehmet Ali hiç şaşırıp bozulmadı. Evet dedi, komsomol sekreteriyle görüşmem gerekiyordu. Vazifeli geldim. Hepimize görevler verildi. Bütün seçkin komsomollar köylere dağıldı. Ben seni görebilmek için bilhassa bizim köyü istedim. Müsaade ettiler. Teşekkür ederim canım, derken patlayıverdim. Sende hiç utanma yok mu Mehmet Ali? 3 yıldır şurada şu kayanın üstünde yolunu gözledim. Bir ucunda sen varsın diye karayolu sevdim. Bekledim 3 sene. Kocaman derdin sen. Şimdi ne olmuş İlay? Ben de seni sevdim, seni düşündüm. Başka türlüsü olabilmezdi ki dedim. O benim etkim. Sevgim yol mesafe tanımadan ulaştı sana, tuttu seni, sardı. Ama ne diyecektim ona? 3 yıl evvelki Mehmet Ali olmadığını mı? Doğru muydu bu? Bilemiyorum ki. Aramızda elle tutulurcasına hissettiğim bir şey var. Şu 3 yıllık ayrılık. Bir duvar gibi. Mehmet Ali'ye doğru her adımımda yüreğimi çarpmaktayım. İzahı, dedim ki, sen yazdığın mektuplara benzemişsin aynen. Anlayamadığım manalar geçti yüzünden. Sıkılıyordu. Omuz silkti. Mektupları ben yazdığıma göre onlara benzemem normal. Bu cevaptan sonra derinini eşelemeye lüzum yok. Önümüzde kaç gün kaldı? 1 dakikasını ziyan etmeyelim. Gülümsedim. Gülmek yakışıyor sana. Hep gül İlay dedi. Olur dedim. Özlediğim sesini duyabilmek, onu konuşturmak için kendisine dair sualler sormak lazım. Mesela kamp yeri. Ciddileşiverdi. Sana ne kamp yerinden be sevgilim? Farz et ki Tuna üzerinde bir adadır. Yahut bir dağın tepesinde. Belki de Sofya'nın şehir merkezinde. Ne fark eder? Sorduğun suale cevap verecek karakterde olsaydım, zaten oraya seçilmezdim. Yahut 2. yıl devam hakkı kazanamazdım. Bak bir tanem, bir konu üzerinde anlaşalım. Birbirimize birbirimizi ilgilendirmeyen şeyleri söylemeyebiliriz. Bunun için küsüp darılmak yok. O tabii tabii, ben de sana bazı şeyleri anlatamam artık. Doğru. İstersen anlatma. Fakat anlatamayacağın şeyler olabilir mi ki? Burada şu basit yaşantı içinde anlatamayacağım ne olabilir? Her şey açık, her şey göz önünde, bildiğin gibi. Benim sana soruşum, of neden anlamıyorsun? Burada sabahtan akşama, her saat ne yaptığını düşünüyorum. Şimdi uyandı, şimdi yüzünü yıkıyor, kahvaltı ediyor, acaba ne yiyor? Bunları anlatabilirim canım. Çay, ekmek, domates, peynir. Haftada bir iki kere süt içiyoruz, iyi besliyorlar, düşünme. Sonra derslere giriyorsun. Ha, okul devresine mi sormuştun? O zaman pek kahvaltı etmiyorum. Babamın gönderdiği para bütün öğünler için yeterli değil. Yani almak zorunda kaldığım bazı ek kitaplar oluyor. Bütçeyi denk düşürmek için sabah kahvaltısı yapmıyorum. Yani aç aç mı giriyorsun derslere? Aç sayılmam. Akşamları iyi yiyorum. Tutuyor. Alıştırdım kendimi. Ay canım, hiç olur mu? Yoksa acıyor musun bana? Ne saçma. Düşünsene, hiç olmazsa sabah kahvaltılarını borçlanmıyorum babama. Yani borç mu kabul ediyorsun gönderdiği parayı? Meğer o doğduğundan beri borçluymuş Jonov yoldaşa. Oysa Rusya'ya ve partiye borçluyduk biz. Babaya borçlanmak ne demek? Hatırlıyor musun, bir kere bana parti iki kocaman gözmüş gibi hep ensemde hissediyorum demiştin İlay. Ben de babamı öyle hissettim önümde, arkamda, dört yanımda. Elbet borçlanıyorum ona. Bir gün bir tomar parayı fırlatacağım kafasına ve her türlü ilişkimi keseceğim. O zaman, işte o zaman hür hissedeceğim kendimi. Babanla partiyi karıştırıyor olmayasın. Bırak bunları, sıkılıyorum. Kitka'yı anlatayım sana. Mektuplarındaki laflar, ilkel pişirme fırınları, şu bu. Sahibi Peter Atanasov isminde bir adammış. Fabrikayı devletleştirdikten sonra onu müdür yapmışlar. 1,5 yıl kadar işten anlayan idareci yetiştirmiş yanında. Sonra bir suç yamayıp hapse atmışlar ve öldürmüşler. Mehmet Ali'ye göre enayinin biriymiş bu Peter Atanasov. Üzerinde durulmaya değmez. Asıl önemli olan şimdi orada çalışan işçileri, sosyalist yönelişin doğru hedeflerine göre eğitmekmiş. Sosyalist yönelişin doğru hedefleri mi? Ha evet, şartlara, milletler arası duruma yahut idarenin başındaki Sovyet yöneticisine göre değişebilir tabii. Stalin Hitler'le anlaşma imzalamıştı. Sonra Stalin, evet evet, duruma ve şartlara göre yönümüzü onların tespit etmesi çok gerekli. Biz, yani Bulgar devleti, kendi başımıza karar verecek değiliz ya. Sadece Bulgaristan değil, hiçbir sosyalist ülke sosyalizmin çıkarları konusunda kendi başına karar veremez. Bunu söylüyorum. Bulgaristan'ı küçük görme diye, yoksa Rusya nazarında bütün sosyalist ülkeler eşittir. Eh lider, her bir ülkeye bu hakkı tanıyorsa ne güzel. Fakat şaşırdığım senin biz dedikten sonra Bulgar devleti demen. Ya ne diyecektim? Türk devleti mi? Hayır, ne bileyim, çok benimseyerek söyledin. Ey İlay, aferin doğrusu. Bunca zamandır en çok çalıştığım ne? Şu benimseme değil mi? Gayem neydi benim? Bir Bulgarla aynı seviyeye erişmek değil mi? Umutsuzca söylendim. Tarih okudun. O kadar tarih okudun. İyi ya, yardım etti bana ve seçtim İlay. Esir Türk olmaktansa hür Bulgar olmayı seçtim. Artık tereddüt etmiyorum, düşünmüyorum, kararlıyım. İşte bir haftadır çok merak ettiğim, fakat açmaya korktuğum konu. Bir türlü cesaretimi toplayıp soramamıştım. Fakat hava ne kadar soğudu. Yakamı kapatıyorum ve diyorum ki, Bulgar'ın hür olmadığını birçok kere konuşmuştuk Mehmet Ali. Evet, istersen ezilen olmaktansa ezen olmayı seçtim diyelim. Çünkü sen bilemezsin İlay. Şu ortaokulda öğrendiğin tarihle benim okuduklarım arasındaki büyük farkları. Burada hissettiklerim bir şey değilmiş meğer. Nasıl derin bir utanç içine düştüğümü bilemezsin. Osmanlı kalıntısı olmaktan nasıl tiksindiğimi. Onların ezmesi bir yana, ben ezildim, bittim. Hamam böcekleri gibi hissettim kendimi. Anlayamazsın burada okudukların. Hay Tanrım, burada okuduklarımın daha genişletilmişini okudun sen. Daha ayrıntılısı değil mi? Netice tek, Osmanlı barbar. Kafasız, uygarlıktan uzak bir güç, bir hayvan. Bu mevsimde havanın bunca soğuk olması normal mi? İçim titriyor. Dişlerim birbirine çarpıyor. En iyisi gidip yatmalı. Yorganın içine büzülmek istiyorum. Birkaç yorgan olmalı üst üste. Haydi diyorum, ben kalkayım artık, geç oldu. Biraz daha otursaydık canım, hava ne güzel. Dur fırlama, ben seni götüreyim, koşma. Neden böyle deli gibi koşuyor? Kızdı bana. Söylemiyorsun ama anlıyorum akçiçeğim. Yine bastım üzerine. Arkandan koşabilsem, sarılsam şöyle sıkıca eski günlerdeki gibi. Var mıydı öyle günler? Çok uzak, çok uzaktaki. Doğru, sevdim seni. Düşündüm seni bu 3 yıl boyu. Değişmiş olabileceğini düşündüm. Belki diyordum, ağır işte çalışırken, hakikatle burun buruna gelmişken anlarsın bazı şeyleri diyordum. Nasıl istemezsin şu ellerindeki nasırlardan kurtulmayı, şehirdeki kızlar gibi süslenip gezmeyi, dudaklarını boyamayı, saçlarını taramayı, değişmiş olacağını hayal ettim hep. Neler söyledim adama. Nişanlım olduğu için değil, bu kampa devam etmesi gereken bir kişi olarak tavsiye ediyorum onu. Siz de bilirsiniz, yoldaş Kumçov, şahsi hislerimi asla parti menfaatlerinin üstünde tutmam. Bizden tavsiye istediniz. İlk aklıma gelen İlay Eminov'a oldu. Zekası, kavrama yeteneği müsaittir. Babasının başına o iş gelmeden önce okulun en iyi öğrencisiydi. Ayrıca ve hem de sonra Kumçov'a bütün bunları anlatırken hayallerin ötesinde emindim değişmiş olduğuna. Adam ne cevap verdi? O halde bir görevin de bu olmalı yoldaş Aliyev. İlay Eminov'a hakkında sosyalist devrimci açıdan ve tam tarafsız bir rapor istiyorum senden. Bakalım bıraktığın yerde duruyor mu? Yoksa değişmelere uğramış mı? Nasıl değişmeler? Komsomol ve parti üyeleriyle, manga idarecisiyle konuş. Kendisi böyle bir kampa kabul edilebilecek seviyede ve karakterde midir? Detaylı bir rapor olmalı. Fikirleri olaylarla destekle. Ne kadar heyecanlıydım. Hemen o gece oturup senin hakkında teferruatlı bir rapor hazırlayabilirdim. Kalemi alınca elime, Emre nasıl aykırı hareket ettiğimi düşünüp vazgeçtim. Bir an için hislerimi partinin üstünde tutmuştum. Affedilmez bir hataydı. Bu hatamı değişmiş olduğunu ispat ederek ancak sen tamir edebilirdin. Bırakamaz mıydın o Allah'ın belası fikirlerini? Bir haftadır yavaştan, sezdirmeden yoklamaya çalışıyorum. Ulaştığım yeri anlatıyorum sana. Çocuk oyalar gibisin karşında. Yüzüme bakıp sesimin tonunu dinliyor gibisin. Biliyorum sevdan güçlü ama yetmez ki bir tanem. Ne yeter, ne çözüm getirir? Heyecanımı paylaşman, fikirlerimi kabul etmen gerekirdi. Hiçbirini yapmadın. İşte bugün biraz açık konuşunca kızıp bana kaçtın. Eskiden olsa kavga ederdin. Ona bile lüzum görmedin. Çok mu güçlüsün İlay, yoksa pek zayıf mı? Neden tartışmadın? Neden? Belki ikna edebilirdim seni. Ama kabahat bende, açık olmalıydım. Kumçov'la konuşmamı ilk günden anlatmalıydım sana. Belki, belki bizim kampa kabul edilme şansı için bana değişmiş görünürdün. Desteklerdin fikirlerimi, ben de yazardım raporu. Yapar mıydın bunu? Neler düşünüyorsun Mehmet Ali? Babası hakkındaki kağıdı imzalamamak için tahsilini, bütün hayatını kaydırdı o. Seçkin komsomollar kampını ne yapsın? Şu halin değil mi zaten beni korkutan? Sevdamızdan faydalanmalıyım akçiçeğim. İkimizin de rahatça dayanabileceği bir duygu o. Tek desteğimiz. Ve ben artık açık konuşmalıyım. Her şeyi baştan anlatmalıyım sana. Hiç olmazsa bunu yapmalıyım. Sevgine karşı bir borçtur. Dürüst ol Mehmet Ali, yazdığın mektuplara benziyorsun dediği zaman, ne demek istediğini anlamamış numarası yapma. Okuduğun tarihi, gerekirse çöp tenekesine atabileceğini söyle ona. De ki, işte adamlar, kanımı, soyumu, benliğimi değiştirmek için bir fırsat verdiler bana. Niçin yararlanmayayım? İlay, İlay sevgilim, bir tanem, bana uy, teslim ol, beraberce güçlü olalım. İçimde bir şey var devamlı söylüyor, sensiz erişemem güce, eksik bir şeyler kalır. Asıl güç sensin, İlay, senin karşında ne kadar zayıfım. Sabahın ilk aklığında bizi bağlara götürecek kamyonların orada rastladım Mehmet Ali'ye. Beni bekliyormuş. O da uyumamış belli. Yüzü sapsarı, gözleri kızarmış. Elimi tuttu. Beni affet dedi. Hatalı hareket ettim. Açık olmadım sana karşı. Bugün konuşacağım seninle, her şeyi anlatacağım. Çok sevindim dedim. Gülümsedik. Kırgındık birbirimize. Kuşkuluyduk, mahzunduk ama birbirimizden başka kimimiz var? Kamyon hareket ederken el salladım ona. Kadının biri söylendi. Eskiden ayıp sayılırdı bu işler. Oğlan geliyor, hiç utanmadan herkesin içinde boynuna sarılıyor. Gece yarılarına kadar sokaklarda dolaşıyorsunuz. Evine gidiyorsun. Ayıp kız hanım, ayıp. Ben cevap vermedim. Bir başkası savunmamı yaptı. Abi devir değişti, bilmez misin nefise kadın? Şimdi bu işler serbest. Bu çocuklardan ne istemektesin? Anası verdi, oğlan aldı. Nikah geçmedi başından. Abi komünistin nikahı olacağına hiç olmasın. Ailesi verdi mi kızı, sen onu nikah say. Yarın karnını doldurursa piç doğurur, piç. Olsun bizim piçimiz. Neticede gavurun piçi değil ha. Abi sen de yeni moda olmuşsun. Zeynep kadın, eskiden el alemin içinde nikahlı kocasına sarılmazdı insan. O eskidendi. Komünistlik geleli her şeye yasak kondu. Bu işler serbestledi, bilmez misin? Ne dersin be Aret, komünist geleli çok oldu. Bu işler yeni serbestledi. Ama nefise kadın, biz kabul etmedik serbestliği. Gençler de bizi kabul etmiyorlar. Anlayacağın, biz tutunduk namusumuza. Gençlerde zar serbest bir şey var, onu yapalım bari diyorlar. O yasak, bu yasak. Bir de bizim yasağımızı mı dinlesinler? Üç aşağı beş yukarı böyle sözleri çok dinlemiştim. Belki gavurun bize tanıdığı her hakta bir zehir aramam gerekirdi. Ama o günler beni Mehmet Ali'den ayıracak hiçbir fikre katlanamadığım için üzerinde düşünmüyordum. Bütün gün bana neler anlatacağını merak ettim. Bazı bazı da umutlandım. Belki olur ha, beni denemek için öyle konuştu. Aslında kendi fikirleri değildir onlar.